Ayrım 20.
Zekiydi, fedakardı ve çok ender rastlanan bir biçimde işinde mutluydu. Hastalar da bunu biliyordu. Yanlışlık dedi Deborah konuşan bir tahta gibi. Yanlışlıkla başka olaylar geldi aklına. Nişan aldığı kişi yerine bir başkasını vuran bir hasta. Hep yumrukların ve sandalyelerin indiği yerlerde dolaşıyormuş gibi görünen bir öğrenci. Bu olay öteki olayların bir benzeri haline getirilebilseydi keşke. Belki de sevgili hastamız geçici olarak delirmişti. Fiorentin'in Mary'si ise neşeyle lafa karıştı. Geçici delilik, yasal bir terimdir bu. Öncesini, ortaya çıktığı anı ve sonrasını kastederler bununla. Ama ne kadar süreli ve ne şekilde olduğunu hiçbir zaman söylemezler. Çok kesindir yasa. Bir bilimdir, biliyorsunuz. Ve Mary bir önceki kıkırtısını onların bütün duygularını rahatsız etmesi için geride bırakıp yeni bir kıkırtıyla gülmeye ve 7 yaşındaki bir çocuk gibi koridorda hoplayıp zıplamaya başladı. Mr. Forbes geri dönecek mi diye sordu Deborah midesinde bir bulantı duyarak. Lee'nin bütün öfkesini ondan çıkardığını anlamıştı. Çünkü Miss Carroll tecrit bölümündeydi ve yanına kimse yaklaştırılmıyordu. Oysa Deborah tam karşısında duruyordu. Deborah kendisini kimsenin arkadaşı olarak görmüyordu. Ama Lee böyle düşünmüyordu demek ki. Deborah yavaşça Lee'ye döndü. Tavrında abartılı bir onurluluk vardı. Çünkü onur onun için yeni, yabancı, dolayısıyla üzerinde iğreti duran bir şeydi. Pekala Lee, Carla da dedi. Hala ona olağanüstü derecede tehlikeli gelen arkadaş sözcüğünü kullanmaya korkuyordu. Lee hemşire odasına gidip kapıyı çaldı. Kapı açıldığında bir sigara istedi ve sigarası yakılırken homurdandı. Bu delilerin arasında ne işim var benim? Deborah yatakhaneye girip yatağına uzandı. Olayı düşündükçe Miss Carroll'ın Mr. Forbes'a saldırmasının nedenini daha çok merak ediyordu. O akşam sıraya girip yatıştırıcı ilacını aldıktan sonra kimseye belli etmeden hemşire odasının kapısının ilerisindeki köşeye gitti ve başını duvardaki su borularına dayayıp hiç kıpırdamadan öylece durdu. Sıcak boru izole edilmişti ama soğuk ve rahatsız edici olsa da hastalar zaman zaman bu boruyu bir dinleme aracı olarak kullanıyorlardı. İnsan bu boruya kulağını iyice dayayıp soluğunu tutarsa kapı kapalı olsa bile hemşire odasında konuşulanları duyabiliyordu. Deborah sesleri muslukların ilettiğini tahmin ediyordu. Çünkü içerideki çelik lavabonun yakınındaki konuşmalar daha iyi duyuluyordu. Orada durması kimsenin dikkatini çekmemişti. Bütün koğuşun ışıkları söndürülmüştü ve dışarıdaki hasta bakıcılar da yatmak isteyen kimi hastaları yatırmaya uğraşıyordu. Hemşire odasında raporlar yazılıyordu. Orada diyordu bir ses. Miss Kelly'nin sesine benziyordu. Yo, şurada, cezvenin yanında. İstendiği an, şu anda ya da ne zaman olursa olsun kahve içebilme fikri Deborah'ın ağzını sulandırdı. Bu isteğini aklından çıkarmak için başını boruya iyice bastırdı. İçeridekiler izin günlerini bölüşüyorlardı. Hol hızla boşalıyordu. İçeridekiler hemen konuya girmezlerse oradan ayrılması gerekecekti. Tanrım, çok yorulmuşum. Hanson olmalıydı bu. Yorulan bir tek sen değilsin, Bernardi. Bilmiyorum ama hepsi gitgide kötülüyor gibi geliyor bana. Yani daha çok deliriyorlar. Çık çık çık, sözlerine dikkat et, güldüler. Yo valla, şu lanet olası koğuşta kavga çıkmadığı, iki kişinin daha tecrite konmadığı, yarısının tuluma girmediği tek bir gün bile geçmiyor. Şimdi de sanki güneyli bir dilbermiş gibi herkesin Miss Carroll dediği şu ihtiyar Carroll Allen, onun hakkında söylenenleri duymuştum. Ama bu öğleden sonraya kadar kendi gözlerimle görmemiştim hiç. Aman Allah, öyle bir yaşlı kadının bir yatağı kaldırıp fırlatabileceği aklınıza gelir miydi hiç? Mesafe de az buz değildi ha. Deborah onların Mr. Forbes'tan söz etmelerini istiyordu ve istediği konuda konuşmaya başladıklarında soğuk boruya yaslanmış yüzünde bir gülümseme belirdi. Lou Anne'i gördün mü? Mr. Forbes'ın ilk adıydı Lou Anne. Hudson'la Karel onu görmeye gittiler. Sophie yarın gelecek. İzin alırsam ben de gideceğim. Deborah sabırsızlıkla dişlerini gıcırdattı. Gece nöbetlerinin bitimine hazırlanmaya başlamışlardı. Şimdi bir ipucu verilmezse... Hey, dün gece balonun halini gördün mü? Hayır, o olayı kaçırdım. Whiteman'la beraber arka taraftaydım. Ah, kahkaha, hay Allah. Deborah baloyla ilgili bir şey duymak istemiyordu. O, Carol Forbes yüzünden duyduğu üzüntüyü hafifletecek ne gibi ayrıntılar olabileceğini öğrenmek için gelmişti oraya. Onu hep yanıltan, hep duyumsamazlık ve çıldırmayla sonuçlanan bütün bilgilerine göğüs germesini sağlayabilecek bir neden arayışı içindeydi. Ya Rabbi, banyodaki o bağırıp çağırmalar, o abuk sabuk laflar, duvarı deli saçması yazılarla doldurmuş, dışarı çıkarken de bir kaplan gibi dövüştü. Onu tuluma bağlarken o zırva dille sövüp sayıyordu. Ne dediği hiç anlaşılmıyordu. Ama yüzündeki o nefret, brrr. Bugün ağzını bile açmadı. Eh, kayda geçir bunu. Deborah soğuk boruya sürüne sürüne yere çöktü kaldı. Elleriyle yüzünü kapadı. Utançtan ateş gibi yanıyordu yüzü. Bilgi kaynağından ayrılıp, yansız bir zemine ulaşabilmek için yerde sürünerek borudan biraz uzaklaştı. Daha önce de çıkardığı o inanılmaz seslerle ağlamaya, mırıldanarak bütün dünyalara ve çarpışmaya, o tek değişmeyen şeyi, sen onlardan değilsin tümcesini söylemeye başladı. Mentenson adlı öğrenci hemşire gelip başına dikildiğinde, hala yüzünü saklayıp içini çeke çeke ağlıyordu. Haydi gelin Miss Balu dedi Martenson, yatağa gidelim. Peki, Deborah kalktı ve ellerini gerisindeki karanlıkta saklanmayı sürdürerek, sendeleye sendeleye yatakhaneye ve yatağına gitti. Hala hıçkırıyordu. Bu müstehcen sesler de nedir böyle, dedi Fiorentin'in Mary'si. Kuş cıvıltısını andıran bir sesle, yeni bir eşcinsel sapıklık türü, eminim. Ah siz akıl hastaları, hepiniz çok yaratıcı oluyorsunuz. Çünkü her şeyi eline boyuna düşünecek zamanınız var. Ve mırıldanıp gülmeye başladı. Tahtı bırakanın karısı Mary'nin gülüşüyle Deborah'ın boğuk kıçkırıklarından rahatsız olmuş, onları protesto etmeye başlamıştı. Hiç saygınız yok mu sizin? Hasaklı orospular, İngiltere'nin tahtı bırakan kralı Edward'ın gizli ilk karısıyım ben. Eh selam Kolombiya dedi pek konuşmayan ama uykuyu çok seven biri olan Jenny. Selam iyilik timsali Meryem Ana diye seslendi Dobbun'un Mary'si. Bu Mary bitip tükenmez dualarıyla herkesin içindeki tanrı tanımaz yanı uyandırırdı hep. Of Allah'ım şu kaltağı ağzını açtırdınız gene. Gürültü artıyordu. Deborah'ın kulağına içinde etkinliklerini hala duyuran çirkin seslere katılmış bir kontrpuan ezgisi gibi geliyordu bu gürültü. Hasta bakıcı gelip hepsini susturdu ve her bireyin sınırlarına hiçbir göz ulaşamamış gibi görünen kendi gizemli dünyasına kapanmasıyla ortalığa bir sessizlik çöktü. Deborah yatağına uzandı ve gene o bilmeceyi düşünmeye başladı. Hastaların tümü uçuşan toz zerrecikleri gibi değişken ve tutarsızdı. Ancak gene de hiçbirini yapmadığı bir takım şeyler vardı. Deborah hiçbir zaman Miss Carroll'a yatağı neden fırlattığını ya da nasıl olup da o yatakla Mr. Forbes'ın kolunu incitebildiğini soramayacağını çok iyi biliyordu. D koğuşunda dövüşmek, çalmak, sövmek, kutsal şeylere dil uzatmak, ve cinsel sapkınlıklara girmek ayıp sayılmıyordu. Yerlere tükürmek, işemek, dışkı boşaltmak ya da kendini tutamayıp herkesin içinde mastürbasyon yapmak dehşetten çok gelip geçici bir rahatsızlık yaratıyordu. Gel gelelim bunların nasıl ya da neden yapıldığını sormak bağışlanmaz bir suçtu ve bir hastanın herhangi bir davranışına karşı çıkmak en iyimser yorumla bir kabalık, en kötümser yorumla da bir hakka tecavüz belirtisi, yaşamı koruyan en değerli barikatları yıkıma girişimi sayılıyordu. Dee Miller kendini yakıp bütün koğuşa yasaklar getirilmesine neden olduğu için Deborah'a sövüp saymıştı. Ama ne kendini neden yaktığını sormuş ne de bu işten vazgeçmesini istediğini söylemişti. Alay ve öfke vardı ama müdahale yoktu. Kimse kimseye karışmıyordu. Yatağı fırlatma işi hiçbir zaman Miss Carroll'ın yüzüne vurulamayacaktı. Ve arkadaşları pek iyi dost olmasalar bile Mr. Forbes'ın adını onu yaralayan kişinin bulunduğu yerlerde ağızlarına almamaya özen göstereceklerdi. Peki ama Deborah sorusunun yanıtını nereden bulabilecekti? Deborah günler boyu süren merakını dışından kimseye belli etmedi. Konuşurken hep o İngilizce, yuris, anlaşılmaz mırıltılar karışımını kullanıyor, yalnızca bir soruyu yanıtlamak ya da bir gereksinmesini belirtmek için konuşuyordu. Sözlerindeki anlaşmazlık herkes kadar kendisini de şaşırtıyordu. Bir hasta bakıcı o gün onun banyo günü olup olmadığını sorduğunda salt İngilizce yanıt vermeye çabaladı. Ama ağzından hiçbir zaman yeterince derine inemiyor tümcesi çıktı. Banyoda da Balu içeride misin? İşte cutucu burada. Saklanmak kavramının ikinci derecesi. Sözlerinin çevirisini yapmaya çabalarken kendisiyle öbür insanlar arasındaki ışık yılı uzaklığını aşmanın neredeyse olanaksız olduğunu görüyor. Bu dil karmaşası onu yalnızca gitgide daha çok yabancılaştırıyordu. bir sonra söyleyeceği şeyin hiç çevrilemeyecek bir şey olmasından korkuyor, ağzından çıkan her çarpık sözcük korkusunu daha da arttırıyordu. Yalnızca Fury ile konuşurken anlatımı biraz açıklık kazanıyordu. Hastalığımızın ilerlediğini söylediler, hepimizin kötülediğini, benim gitgide kötülediğimi söylediler. Peki sen kötülediğin kanısında mısın dedi Fury bir sigara daha yakarken. Oyun oynamayı bırakın, oyun oynamam ben, iyice düşünüp dürüstçe yanıt vermeni istiyorum. Artık düşünmek istemiyorum dedi Deborah, ansızın kapıldığı öfke yeli içinde sesini yükselterek, yorgunum, korkuyorum ve artık hiçbir şey umurumda değil. Karanlıkta çalış, soğukta çalış, hem de ne için? Seni bu lanet olası yerden çıkarabilmek için ne için olacak? Fury'nin sesi de Deborah'ınki kadar yüksekti. Size artık hiçbir şey anlatmayacağım. Ne kadar pisliği açığa çıkarsam daha o kadarı geride kalıyor. Artık beni terk edip arkadaşlarınızla gidebilir ya da bir başka tez daha yazıp ününüze ün katabilirsiniz. Ben kendimi terk etmeyeceğime göre savaşı terk ediyorum ve hiç tasalanmayın. İyi ve uslu olacağım. Duvarlara da hiçbir şey yazmayacağım. Sigaradan çıkan yoğun duman doktorun yüzünü yalayarak yükseldi. Pekala dedi Fury. Neredeyse sevimli bir tavırla. Demek vazgeçiyorsun zavallı küçük kız. Demek yaşamının geri kalan kısmını bir tımarhanede geçireceksin. Bütün günlerini kalabalık, huzursuz bir koğuşta geçireceksin. Zavallıcık diyecek dünya. Çok hoş bir insan olabilirdi. Bu kadar yetenekliyken ne büyük bir kayıp. Hareketli yüzünde dudaklar çık çık diyecek biçimde büzüldü. Hem de gerçekte olduğumdan daha yetenekli. Çünkü buradayım ve yeteneklerimi hiçbir zaman sınayamayacağım. Deborah bağırmıştı. Çünkü kemiksi gerçek, cehennemde bile yankılanan apaçık bir ileti vermişti. Evet ya Allah kahretsin evet dedi Fury. Eh ne yapalım dedi Deborah güçlü yüksek bir sesle. Bu işin kolay olacağını hiç söylemedim mi sana? Seni ben iyileştiremem. Senin istediğin olmadan iyileştirmek de istemem zaten. Sahip olduğun bütün güç ve sabrı kullanarak savaşım verirsen birlikte bunu başarırız. Peki savaşım vereceğim diyelim. Ne için savaşım vereceğim? Hiç de kolay ya da hoş bir şey için değil. Bunu sana geçen yılda, ondan önceki yılda söylemiştim. Kendi meydan okuyuşun, kendi hataların ve bu hatalar yüzünden çektiğin ceza için, kendi sevgi ve delilik tanımın için, yaşamaya başlamanı sağlayacak sağlam güçlü bir kişilik için olacak bu savaşım. Hiç de abartma meraklısı değilmişsiniz yani. Bak güzel kızım dedi Fury, sigarasını küllüye vurup külünü silkeleyerek. Ben senin doktorunun ve yıllar boyu yalana nasıl bir alerjin olduğunu biliyorum. Onun için sana yalan söylememeye çalışıyorum. O bildik yarım gülümsemesiyle Deborah'a baktı. Ayrıca korku ve suçluluk taşımayan ve güzel, sağlam bir İngilizce ile ifade edilen öfke biçimini de severim. Bir süre konuşmadılar. Sonra Fury, bence artık biraz önceki soruyu yanıtlamanın zamanı geldi. Bu yanıtı vermeye artık hazırsın sanırım. Gitgide kötülüyor musun? Korkma. Yanıtın ne olursa olsun kimse bunun için asmayacak seni. Deborah kendini bir güvercini korkutucu bir ülkeyi keşfe gönderen Nuh gibi gördü bir an. Bir süre sonra güvercin bitkin bir halde bağırarak döndü. Gagasında hiç yeşil dal yoktu ama en azından geri dönmüştü. Kötülemiyorum dedi, hiç de kötülemiyorum. Kötülemiyor dedi Doktor Fred. D koğuşu görevlileriyle yapılan toplantıda hiç de kötülemiyor. Koğuş görevlileri saygı ve dikkatle onu dinliyordu. Ama anlamsız sözcük sığınağının ve denetimsiz, boş bir şiddetin hastanın durumunu kötüleştirdiğini gösteren büyük bir değişim olmamasını akılları almıyordu. Önceleri Deborah Ballou hastalıklı ve sessiz ya da hastalıklı ve espriliydi. Donuk bir yüzü ve alaycı tepeden bakan bir tavrı vardı. Ciddi bir akıl hastalığına ilişkin somut belirtilerdi bunlar. Oysa şimdi bildikte hastası tipine tamamen uymuştu artık. Deliydi Deborah. Birçoğunun düşündüğü ve kullandığı, ancak doktorların yanında ya da kendilerini duyacak birileri olduğunda kullanmadığı bir sözcüktü bu. Şu anda da ağza alınmasa bile havada etkisini duyuruyordu sözcük. Şey, yakma işi biraz azaldı dedi hasta bakıcılardan biri, pek inatçı görünmeyen bir tavırla. Bu onun yeni ahlak anlayışı olabilir diye yanıtladı Doktor Fred. O küçük gülümsemesiyle hastalığına öteki hastaları bulaştırmak istemediğini, onun için ateş yakacak şeyleri başka yerlerden bulması gerektiğini söyledi bana. Çalma eylemine bir takım kısıtlamalar koydu. Onların böyle kaygıları oluyor mu? Yani ahlak gibi. Bunu soran göreve yeni başlamış biriydi. Yanıtın ne olması gerektiğini hepsi biliyordu. Ne var ki bu yanıta pek azı gerçekten inanıyordu. Yalnızca doktorların birkaçı, o da zaman zaman gerçekten inanıyordu buna. Tabii dedi Doktor Fred, burada çalıştığınız sürece bunun kanıtlarını sık sık göreceksiniz. Sağlıklı insanları yıllar boyu korku ve şaşkınlığa sürükleyen böyle ahlak ve namus ilkelerinin pek çok örneğini bulabilirsiniz burada. Hastaya çok pahalıya mal olan, bununla birlikte kendimizden hoşnut olmamızın oluşturduğu koltuk değneğini tekmeleyip atmamız gerektiğini hatırlatan küçük bir incelik, ani ve beklenmedik bir cömertlik gibi, hatırlıyorum. Almanya'da çalıştığım hastaneden ayrılırken hastalardan biri kendimi korumam için bir bıçak vermişti bana. Bıçağı bir metal parçası aylarca gizli gizli bileyerek yapmış. Hastalığının dayanamayacağı kadar acı vereceği gün kendini kurtarmak için yapmış bu bıçağı. Peki bıçağı aldınız mı diye sordu birisi. Tabii, çünkü onun verme yetisi bir sağlık ve güç belirtisiydi. Ama bu ülkeye geleceğim için dedi hafif tatlı bir gülümsemeyle, bıçağı orada kalmak zorunda olan birine verdim dedi. Ne dersin, çok iyi bir konuşmacı değil mi dedi Doktor Rice'ın toplantı dağılırken. Toplantıya Doktor Haley'nin konuğu olarak katılmıştı. Ayrıca hastaların bazılarıyla da bir süre çalışmıştı. Balu onun ilgilendiği vakalardan biri dedi Doktor Haley. Aa evet unuttum. Tabii ya sen tanımıştın onu. Evet, Fred'in yokluğunda vakayı üstlenmiştim dedi Doktor Rice'ın. Nasıl gitmişti? İlkin çalışmamızı zorlaştıran şeyin onun kırgınlığı olduğunu sanıyordum. İşte biliyorsun, her zamanki terapisinin onu bırakması filan. Beni reddediyordu da diyebiliriz. Ama biliyor musun, mesele bu değildi. Bizler tıp uygulayıcıları olduğumuz için ve tıp sevmek ya da sevmemek gibi şeylere yer vermeyen bir bilim olduğu için karşılaşmak istemediğimiz bir şey oldu aramızda. Birbirimizle geçinemedik, işte o kadar. Birbirimizden hoşlanmadık. Galiba birbirimize çok fazla benziyorduk. Tevekkeli değil, bir araya geldiğinizde kıvılcımlar saçıyordunuz. Bu Balu vakasında gerçekten herhangi bir gelişme var mı sence? O olduğu kanısındaymış gibi görünüyor. Rice'ın hafifçe dönüp eliyle Doktor Fred'i işaret etti. Ama ben hiçbir gelişme görmüyorum ama bunu ancak o bilebilir. Çok iyi bir doktor o. Onun zekasının bende olmasını isterdim dedi Rice'ın. Çok zekidir dedi Hale ve yeniden konferans salonunda hala sorulara yanıt yetiştiren tombul ufak tefek kadına baktı. Ama onu biraz tanımaya başlayınca küçük Clara, Fred'de zekanın yalnızca işin başlangıcı olduğunu anlayacaksın. 22. Bölüm. Deborah, yanardağın üzerindeki ısı yağdırıcı havanın çarptığı görüntülerin, patlamalarda püsküren kül rengi bir lav akımı biçimindeki yalnızlığın ve hüznün arasından koğuş görevlilerinde ona yönelik bir sevecenliğin oluşmaya başladığını seziyordu. Görev gereği gösterilen sevecenliği aşan bir şeydi bu. Quentin Dobzhansky adında MacPherson gibi iyilerden biri olan yeni hasta bakıcı, yaşlı ve yorgun Thatcher'ın yerini almıştı. Mr. Forbes geri dönüp saldırgan erkekler koğuşunda çalışmaya başlamış ve bir başka güz daha bir başka kışa teslim olmuştu. Kış zorlu bir mevsimdi. Eski ve arızalı kalorifer hırıldayıp gıcırdıyor, yanarken herkesi sıcaktan uyuşturuyor, sönükken de soğuktan donduruyordu. Burasını ne gibi yöntemlerle ısıtıyorlar diye sordu Lee. Ebedi konulara ilişkin ebedi soruları yansılarcasına, soğuktan büzülerek oturmuş ellerini kahve fincanında ısıtmaya çalışıyordu. Bu Lucy'nin tahtı bırakan ilk kocası, sekizincinin kurduğu bir sistem dedi Helen. Isıtma işine doktorlarımıza anlattığımız düşlerdeki karakterler bakıyor. Gene de bizden nefret etmiyorlar diye neşeyle cıvıldadı Mary. En azından benden nefret etmiyorlar. Beni çok küçümsüyorlar ama nefret etmiyorlar. Çünkü İncil nefret etmemelerini söylüyor. Deborah kalkıp ısınacağı bir yer aramaya başladı. Yanardağın infilak etmesinden bu yana üzüncü azalmasa bile karşı ateş gereci bulmak için sürekli tetikte olma gereksinmesi azalmıştı. Yanardağın korku hiddeti hala patlak verip güçlü püskürtmesiyle onu duvarlara fırlatıyor ya da kapalı bir kapı ya da bir duvara çarpıncaya değin holden aşağıya koşturmasına neden oluyordu. Her gün bir kez, kimileyin iki kez tuluma giriyordu ve tuluma girip bağlandı mı savaşın dilediğince patlak verip onu olanca şiddetiyle yenmesine izin veriyordu. Gene de bütün hemşirelerle hasta bakıcılar ona daha yumuşak davranıyor, hatta onunla şakalaşıyor, kendi varlıklarından küçük küçük armağanlar veriyorlardı. Bunun nedenini bilmiyor musun dedi Fury. Hayır, Ben patlayıp duruyorum ve onlar benimle zamanlarını harcıyorlar. Sık sık patlamanın yaklaştığını hissettiğimde beni tuluma sokmalarını söylüyorum ve hem zaman hem de enerji harcadıkları halde yapıyorlar bunu. Daha sonra da sohbet bile ediyoruz. Görüyorsun dedi Furi sevecen bir tavırla. Senin şu yanardağının parçalanmasıyla birlikte başka bir şey daha parçalandı. Yüzündeki taş görünümü. Şimdi yüzüne bakınca tepki gösterdiğin ve yaşadığın anlaşılabiliyor. Deborah kökleri yıllar öncesine uzanan ve böylesine ağır bir bedel ödeyerek kendini korumaya çalıştığı o özel korkuya kapılıp buz kesildi. Nakoi, Nakoi, nedir o diye sordu Furi. Bu yüzün gösterdikleri hep aykırıydı. Öfkeli olmadığım halde niye öfkelisin? Tepeden bakmadığım halde niye öyle tepeden bakıyorsun? Sansürün kesin kuralların ve yürü yasalarının ortaya çıkmasının bir nedeni de buydu. Bunlardan kurtuldun artık dedi Furi. Yüzün sana düşmanlık etmiyor artık. Yalnızca duyduğu şeylere tepki gösteren bir kişiyi yansıtıyor. Yüzünde öfke ve korku da görülüyor. Çünkü bunları duyuyorsun. Ama korkma, artık öfke ve korku konusunda yalan söylemeye hiç gerek yok. Ve en güzeli, yüzünde zevk duyabildiğini, eğlenebildiğini gösteren ifadeler de görülüyor. Umut da görülüyor. Ve bu ifadeler senin deyiminle aykırı değil. Uyumlu ifadeler ve bunlar senin kendi bilinçli istek ve seçimlerine gitgide daha bağımlı hale gelecekler. Ne var ki Deborah hala korkuyordu. Yeryüzünün anlatım biçimleri hiçbir zaman çözemediği bir gizdi onun için. Anlamlarını hala keşfedemediği anılarda, hiçbir zaman açıklayamadığı biçimlerde ortaya çıkan düşmanlarla dolu uzun yıllar vardı. Bu olgunun kaynağı onun görünüşüydü bir bakıma. Görünüşü olmalıydı, takındı ama kendisinin olmayan bir ifade, dostları eziyet eden düşmanlara dönüştürme gücüne sahip ama gene de onun olmayan bir ses, bir davranış biçimiydi. Artık yanardağ taşçıl yüzünü erittiğine göre yeni baştan aynı sürece girebilirdi. Hiçbir çözüm yolunu bilmediği yasalara dayanan Nakoi, yaşamına ve hiçbir hak iddia edemeyeceği gerçekliklere. Soğuk bir akşam üzeriydi ve hava kararmaya başlamıştı. Deborah doktorun bürosundan dönerken hem kendine hem de yanındaki hasta bakıcıya gülüyordu. Hasta bakıcı soğuktan, gerçek soğuktan titriyor, o da hasta bakıcının yakınında olmasına karşın tek başına ayrı bir soğuğu, içsel korku, duyumlayıp üşüyordu, yürü üşümesiyle. Soğuk insanın iliklerine kadar işliyor dedi hasta bakıcı. Birinin onunla böyle konuşması çok hoş bir şeydi. Onun için Deborah bu eşitlik duyumuna doğruyu söyleyerek karşılık verdi. Sizin yalnızca bir çeşit soğuğunuz var. Paltolarla halledilebilecek bir soğuk. Hasta bakıcı burnunu çekti. Sen öyle san dedi. Ve Deborah çok önceleri binlerce kez yinelenen düşüşler ve cezalar arasında MacPherson'un acı çekmenin tek elinizde mi olduğunu sanıyorsunuz deyişini hatırladı. Özür dilerim dedi Deborah. Niyetim hakaret etmek değildi. Ne var ki hasta bakıcı kırılmış, öfkelenmişti. Deborah'a bir yandan düşük bir ücretle, mesaisi uzun bir işte çalışıp bir yandan da çocuk yetiştirmenin nedenli zor olduğunu anlatmaya başladı. Deborah kadının kafasının içindekileri seziyor, yaptığı işin çirkin olduğunu da söylediğini duyar gibi oluyordu. Yetişkin gövdelerin pisliğini temizlemek, yetişkin ciğerlerinin ve becerilerinin yarattığı çocuksu gürültülerin ortasında oturmak, kadın o anda işi simgeleyen Deborah'a kızgındı. Ama Deborah onun kendisine güvenip içini açtığını da seziyordu.